Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 26.
Pilar onun ayakta duruşunu, gözleriyle yere tutunmaya çabalayan boğayı, devrilmeden önce sallanan bir ağaç gibi salınan boğayı, ayaklarıyla yere tutunma savaşımı veren boğayı izleyişini görüyordu. Kısa boylu adamın eli zafer işaretiyle havaya kalkmıştı. Adamın orada kanter içinde bu işin bitmiş olmasından duyduğu erinç içinde duruşunu görüyordu Pilar. Boğanın ölüyor olmasından, boynuzundan uzaklaşırken bir darbe yememiş olmasından büyük erinç duyuyordu adam. Sonra boğa artık ayakta kalmakta direnemedi. Gürültüyle çöktü yere. Dört bacağını havaya dikerek yuvarlandı ve öldü. Pilar kısa boylu, esmer adamın yorgun argın, gülümsemeksizin tahta perdeye doğru yürüdüğünü görebiliyordu. Adamın yaşamı buna bağlı bile olsa, arenada koşmayacağını biliyordu Pilar. Onun ağır ağır tahta perdeye doğru yürüyüşünü, dudaklarını bir havluyla silişini, başını kaldırıp kendisine bakışını, başını iki yana sallayışını, sonra yüzünü yeniden havluyla silişini ve arenada zafer turuna başlayışını izledi. Finito'nun ağır ağır ayaklarını sürüyerek arenada dolaşışını, gülümseyişini, selam dağıtışını gördü. Yardımcıları arkasından geliyorlar, öne eğilip yerden proları topluyorlar, şapkaları gerisin geri fırlatıyorlardı. Finito hüzünlü gözleriyle ve gülümseyerek arenada tur atıyordu. Turunu Pilar'ın önünde bitirdi. Sonra başını kaldırıp baktığında Finito'nun ağzını bir havluyla tutarak tahta perdenin basamağı üzerine oturmuş olduğunu gördü. Pilar orada ateşin yanında dikilmiş dururken tüm bunları gördü ve demek iyi bir matador değildi ha dedi. Şimdi hayatımı paylaştığım adamların kalitesine bakın bir de. İyi bir matadordu dedi Pablo. Bir tek eksiği vardı, o da bodur olmasıydı. Üstelik besbelli veremdi de dedi Primitovo. Verem mi dedi Pilar. Başına gelen bunca olaydan sonra nasıl verem olmasındı? Yoksul insanların Jean-Marc gibi bir cani, bir boğa güreşçisi ya da operada tenor olmadığı sürece para kazanma olanağının bulunmadığı bir ülkede mi? Nasıl verem olmasındı ki? Burjuvaların tıka basa çatlayıncaya kadar yediği için karbonatsız yaşayamadığı, yoksulların ise doğdukları günden öldükleri güne değin hep aç yaşadıkları bir ülkede verem olmayıp da ne yapabilirdi? Ta çocukluğunda boğa güreşini öğrenmek için panayırları dolaşırken bedava yolculuk edeyim diye üçüncü mevki vagonlardaki sıraların altında, toz toprak içinde, leş gibi yaş, kuru balgam arasında gidersen, göğsün boğa boynuzlarıyla deşilmişse verem olmaz mısın sen? Elbette dedi Primitivo, yalnızca verem olduğunu söylemiştim ben. Kocaman tahta kaşık elinde orada dikilip elbette veremdi dedi Pilar. Bodurdu, incecik bir sesi vardı, üstelik boğalardan ödü kopardı. Boğa güreşinden önce bu kadar korkup da arenaya indiğinde bu korkudan eser kalmayan başka bir adam tanımadım ben. Sen dedi Pablo'ya, sen şimdi ölmekten korkuyorsun, bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorsun. Ama Finito her zaman korkardı, ama arenada aslan kesilirdi. Yiğitliğiyle nam salmıştı o dedi ikinci birader. Bu kadar korkan başka bir adam tanımadım ben dedi Pilar. Evde bir boğa kafasının bulunmasına bile tahammül edemezdi. Bir defasında Valladolid şenliğinde Pablo Romero'nun bir boğasını öylesine güzel öldürmüştü ki. Biraderlerden birincisi anımsıyorum onu dedi. Arenadaydım ben de. Sabun renkli, kıvırcık püsküllü, boynuzları sivri bir boğaydı. 30 arobadan ağır çeken bir hayvandı. Valladolid'de öldürdüğü en sonuncu boğaydı bu. Evet, o işte dedi Pilar. Güreşten sonra Cafe Colon'da toplanan ve kulüplerine onun adını veren hayranları boğanın kafasını doldurup Cafe Colon'daki küçük bir ziyarette Finito'ya sundular. Yemek boyunca bu kafayı duvara astılar ama üstü bir bezle örtülüydü. Ben de masadaydım, başkaları da vardı. Dipnot, aroba, yaklaşık 25 pound ağırlığa eşit eski bir İspanyol ağırlık ölçüsü. Benden daha çirkin olan Pastora, Nina de los Penes, öteki çingeneler ve önde gelen orospular. Küçük bir yemekti ama çok kalabalıktı. Hem de Pastora ile orospuların önde gelenlerinden bir arasındaki bir mülkiyet sorunu yüzünden çıkan tartışma nedeniyle çok ateşliydi. Bense mutluluktan uçuyordum. Finito'nun yanında oturuyordum. Finito'nun, eski tanrımızın ölüm haftası sırasında kilisede ermişlerin suretlerinin örtülmesi gibi mor bir bezle sarıp sarmalanmış boğa kafasına başını kaldırıp da bir kez olsun bakmadığını fark ettim. Finito çok yemek yemedi. Çünkü Zaragoza'da yılın son güreşinde öldürmek için yaklaştığı boğadan bir palotazo, yanlamasına bir boynuz darbesi yemişti. Bu yüzden zaman zaman kendinden geçiyordu. Şimdi bile karnını iyice dolduramıyordu. Yemek boyunca arada bir mendilini ağzına koyuyor, bir miktar kan çıkarıyordu. Ne anlatıyordum size? Boğanın kafasını, dedi Primitivo. Boğanın içi doldurulmuş olan kafasını. Evet, dedi Pilar, evet. Ama bazı ayrıntıları anlatmalıyım ki olayı anlayabilirsiniz. Finito hiçbir zaman neşeli biri değildi, biliyorsunuz bunu. Esas olarak hüzünlü bir insandı. Baş başa kaldığımızda ilaç için olsun herhangi bir şeye güldüğünü görmemişimdir. Çok komik olan şeylere bile. Her şeyi çok ciddiye alırdı. Neredeyse Fernando kadar ciddi biriydi. Ama bu yemeği Kulüp Finito'da bir araya gelmiş olan bir Afrikiano'da topluluğu veriyordu. Ve Finito neşeli, dostça ve eğleniyormuş gibi görünmek zorundaydı. Böylece tüm yemek boyunca gülümseyip durdu. Dostça sözler etti çevreye. Mendille ne yaptığını fark eden bir tek bendim. Yanında üç mendili vardı. Üçünü de doldurdu. Sonra bana çok alçak bir sesle, Pilar, dedi, artık dayanacak gücüm kalmadı. Kalkıp gitsem iyi olacak sanırım. Kalkalım öyleyse, dedim. Çok acı çektiğini görmüştüm çünkü. O sırada yemekte bütün canlılığıyla sürüyordu. Gürültü korkunçtu. Yok, buradan ayrılamam, dedi Finito. Ne de olsa adımı verdikleri bir kulüp bu. Elim mahkum kalmaya. Hastaysan kalk gidelim. Aa, dedi. Kalacağım. Bana şu manzanilladan ver biraz. Bence içmesi akıllıca olmazdı. Çünkü hiçbir şey yememişti. Ayrıca midesinin durumu da berbattı. Ama bir şey içmeden de bu neşeye, bu canlılığa, bu gürültü patırtıya dayanamadığı belli oluyordu. Neredeyse bir şişe manzanillayı bir dikişte mideye yuvarladı. Tüm mendillerini tükettiği için şimdi mendil yerine peçetesini kullanıyordu. Şimdi ziyafetteki coşku gerçekten doruk noktasına ulaşmıştı. Hafif meşrep orospulardan bazıları çeşitli kulüp üyelerinin omuzlarında masanın çevresine dolaştırılıyorlardı. Pastora şarkı söylemesi için ikna edildi. Gitarı El Nino Ricardo çalıyordu. Çok etkiliydi. Gerçekten bir eğlenceydi. Neşe saçılıyordu her yana. Tam bir sarhoş muhabbetiydi anlayacağınız. Bundan daha gerçek ve yüksek bir flamenko coşkusuna ulaşılmış bir ziyafet görmedim. Ama yine de bu kutlamanın nedeni olan işin, yani boğa başının üzerindeki örtünün açılması aşamasına gelmemiştik daha. Müthiş eğleniyordum. El çırparak Ricardo'nun namelerine katılmaya kaptırmıştım kendimi iyiden iyiye. Bir de Nino de los Peines şarkısına alkış tutacak bir ekip oluşturmaya çalışıyordum. Bu yüzden Finito'nun kendi peçetesini doldurup benimkini de almış olduğunu fark etmemiştim. Şimdi daha çok manzanilla içiyordu. Gözleri parlamaya başlamıştı. Herkese mutlulukla başını sallıyordu. Pek konuşmuyordu. Konuşacak olsa her an peçetesini kullanmak zorunda kalabilirdi çünkü. Ama çok eğleniyormuş, çok neşeliymiş havası atıyordu. Ne de olsa bu yüzden oradaydı. Ziyafet işte böyle geçiyordu. Ve yanımda oturan adam Rafael El Gallo'nun eski menajeriydi. Bana bir öykü anlatıyordu. Öykünün sonu şöyleydi. Sonunda Rafael bana gelip, dünyada sahip olduğum en iyi dost sensin ve de en soylusu, dedi. Seni kardeşimmişsin gibi seviyorum ve bir armağan vermek istiyorum. Bu sözlerden sonra bana çok güzel bir elmas iğne verdi. İki yanağımdan öptü. İkimiz de pek duygulanmıştık. Sonra bana elmas iğneyi veren Rafael El Gallo kafeden çıkıp gitti. Ben de masada oturan Retana'ya, bu pis çingene başka bir menajerle anlaşma imzalamış, dedim. Ne demek istiyorsun, diye sordu Retana. Ona 10 yıl boyunca menajerlik yaptım. Daha önce tek bir armağan bile vermedi bana, demişti El Gallo'nun menajeri. Başka bir anlamı olamaz bunun. Bu doğruydu kesinlikle ve El Gallo ondan böyle ayrılmıştı işte. Ama tam bu noktada Pastora girdi araya. Belki Rafael'i savunmak için değildi bu müdahalesi. Çünkü Rafael aleyhinde onun kadar atıp tutan yoktu. Ama menajer pis çingene diyerek çingenelere karşı konuşmuştu. Pastora öylesine güçlü bir söylev çekti ki menajer suspus olup oturmak zorunda kaldı. Pastora'yı sakinleştirmek için ben girdim araya. Sonra başka bir gitano müdahale edip beni sakinleştirdi. Gürültü patırtı öyle bir kerteye varmıştı ki kimse ortalık durulana değin tüm sözcükleri bastıran orospu sözcüğünden başka hiçbir sözü ayrımsayamıyordu. Ortalık durulduktan sonra ortalığı karıştıran biz üç kişi gözlerimizi bardaklarımıza dikip öylece oturmaya başladık. O arada Finito'nun hala mor örtüyle sarılı boğa başına korkuyla bakmakta olduğunu fark ettim. Tam o anda da kulübün başkanı boğa başının açılışını yapmadan önce bir söyleve başladı. Oley! Bağırtıları ile ve masaya vurularak alkışlanan konuşma boyunca kendi, yok hayır, benim peçetemi kullanan ve sandalyesine iyicene gömülüp Tam karşısındaki duvarda duran örtülü boğa başına ürkü ve korkuyla bakan Finito'yu izledim. Söylemin sonuna doğru Finito başını iki yana sallamaya ve her geçen saniye sandalyesine biraz daha gömülmeye başladı. ''Nasılsın küçüğüm?'' dedim ona. Ama bana baktığında beni tanıyamadı bile. Bir tek başını iki yana sallıyor, bir de ''Hayır, hayır, hayır'' deyip duruyordu. Kulüp başkanı konuşmasının sonuna gelince alkışlar arasında bir sandalyenin üzerine çıktı. Uzanıp boğa kafasını örten mor örtünün düğümünü çözdü. Ağır ağır çekmeye başladı örtüyü. Örtü boynuzlardan birine takıldı. Adam örtüyü kaldırarak boynuzdan kurtardı. Pırıl pırıl cilalanmış boynuzlar çıktı ortaya sonra da. Kapkara boynuzlarıyla o koca boğa göründü. Boynuzların beyaz uçları kirpi dikenleri gibi sivriydi. Boğanın kafası canlıydı sanki. Saçları alnında yaşıyormuşçasına kıvır kıvırdı. Burun delikleri açıktı. Gözleri parlıyordu ve orada doğrudan Finito'ya bakarak duruyordu. Herkes bağırışıp alkışlıyordu. Finito ise iyice sandalyesine gömülmüştü. Sonra herkes sessizleşince ve Finito'ya bakmaya başlayınca Finito "Hayır, hayır" diyerek boğaya baktı. Sandalyesine daha da gömülerek yüksek sesle "Hayır" dedi. Ağzından koca bir kan damlası geldi. Ama Finito peçeteyi alıp çenesini silmedi bile. Hala boğaya bakıyordu. Boğa güreşi mevsiminde evet, para kazanmak için evet, yemek yemek için evet ama yiyemiyorum ben. Duyuyor musunuz dediğimi? Midem berbat. Ama şimdi değil mi ki mevsim sona erdi? Hayır, hayır, hayır. Gözlerini masada dolaştırdı. Sonra boğanın başına baktı. Bir kez daha hayır dedi ve başını öne eğip peçetesiyle ağzını kapattı. Orada öylece oturup tek bir söz bile söylemedi. Öylesine güzel başlayan, neşe ve dostluk açısından tarihte bir çığır açacağı umudunu veren ziyafet başarıyla sonuçlanmamış oldu. Peki bu olaydan ne kadar zaman sonra öldü Finito diye sordu Primitivo. O kış dedi Pilar. Zaragoza'da yediği o yanlamasına boynuz darbesinden sonra bir türlü kendine gelememişti. Yanlamasına boynuz yemek, boynuzla deşinmekten daha kötüdür. Çünkü iç organları yaralar ve iyileşmesi olanaksızdır. Finito iş boğayı öldürmeye geldiğinde hemen her zaman böyle bir darbe alıyordu. Ve bu nedenle daha fazla başarılı olamıyordu. Boynuzdan kurtulması çok zordu, kısa boyluydu çünkü. Hemen her defasında boynuzun yanı ona çarpıyordu. Ama elbette bunların çoğu yalnızca sıyırıp geçiyordu. Madem bunca kısa boyluymuş, öyleyse matadorluğa soyunmasaymış dedi Primitivo. Pilar, Robert Garden'a bakıp başını iki yana salladı. Sonra başını sallamayı sürdürerek kocaman demir tencerenin üzerine eğildi. Ne biçim insanlar bunlar diye düşünüyordu kendi kendine. Ne biçim insanlar bu İspanyollar? Değil mi ki çok kısa boyluymuş, öyleyse matadorluğa soyunmasaymış. Duyuyorum bunu, sesimi çıkarmıyorum. Öfkelenmiyorum da buna. İnsan bir şeyi bilmediğinde olay nedenli basit oluyor? Que senkilo. İnsan hiçbir şey bilmediğinde iyi bir matador değildi der. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir başkası veremdi o der. Bilen birinin yaptığı açıklamadan sonra da bir başkası değil mi ki onca kısa boyluydu, öyleyse matadorluğa soyunmaması gerekirdi der. Şimdi ateşin üzerine eğilen Pilar yine yatağın üzerinde her iki kalçasında derin yaraları, göğsün sağ yanındaki kaburgaların altındaki derin solgun kabarıklığı ve yanda koltuk altına değin uzanan uzun beyaz yara iziyle uzanan çıplak esmer gövdeyi görüyordu. Kapanmış gözleri, ağırbaşlı esmer yüzü, alnından geriye doğru sımsıkı taranmış kara kıvırcık saçları görüyordu. Yatağın üzerinde onun yanına oturmuştu, bacaklarını ovuyordu. Baldırlarının kas katı olmuş kaslarını ovuşturuyor, yoğuruyor, gevşetiyor, sonra da ellerini kapatıp hafif hafif vuruyor, kramp girmiş olan kasları yumuşatıyordu. Nasıl diyordu Finito'ya, bacakların nasıl küçüğüm? Gözlerini açmadan çok iyi Pilar dedi Finito. Göğsünü ovuşturmamı ister misin? Yok Pilar, göğsüme dokunma ne olur. Peki bacaklarının üst kısmını? Hayır, çok acıyor. Ama eğer ovuşturursam ve liniment sürersem ısınırlar, çok iyi gelir. Yok Pilar, sağ ol. Hiç dokunulmaması daha iyi. Seni alkolle temizleyeceğim. Olur ama çok hafif sür. Son boğanın karşısında olağanüstüydün derdi Finito'ya. Finito da evet çok güzel öldürdüm onu diyerek karşılık verirdi. Sonra Finito'yu temizleyip bir çarşafla sarıp sarmaladıktan sonra yatağa onun yanına uzanırdı Pilar. Finito esmer elini uzatıp kadına dokunur, esaslı kadınsız sen Pilar derdi. Adamın yaşamı boyunca yaptığı en büyük şaka buydu belki de. Sonra güreşin ardından genellikle uykuya dalardı Finito. Pilar da adamın elini iki eliyle tutup soluk alışını dinleyerek orada öyle uzanırdı. Uykusunda sık sık korkuya kapılırdı Finito. Pilar elinin sıkıldığını duyumsar, onun alnına biriken terleri görürdü. Finito uyanacak olursa yok bir şey derdi. Yeniden uykuya dalardı adam. Finito ile böyle tam 5 yıl birlikte oldu. Onu hiç aldatmadı. Yani hemen hemen hiç. Sonra cenaze töreninin ardından arenada pikadorların atlarını arenaya sokan, Finito'nun tüm ömrünü öldürmekle geçirdiği boğalara benzeyen Pablo ile düşüp kalkmaya başladı.
Ayrım sonu.